11. ayrım. Sosyal çalışma. 5. bölüm. Bir zamanlar mesele çok basitti. Mantıklı insanlar iş ile zevki birbirine karıştırmamaya özen gösterirdi. Erkekler ekmeği kazanmak için çalışmaya gider, kadınlar da ekmeği evde pişirirlerdi. Erkeklere ait kamusal çalışma dünyası üretime, işlerin yapılmasına odaklanmıştı. Gevezelik hoş karşılanmazdı. Çalışan makinelerin gürültüsü altında böyle bir şey yapmak mümkün olsa bile. Öğle yemeğinde şakalaşmalar veya iş sonrası bira içmeler elbette vardı. Ama topluluk denen şey, erkeklerle kadınların sosyalleştikleri ve arkadaşlık ve dostluk kurdukları yer, iş yerinin bittiği noktadan sonra başlardı. İş hayatı ile topluluk arasındaki, erkekle kadın dünyası arasındaki sınır çok netti. Artık her şey mümkün görünüyor. İş başında harcanan zamanın giderek artan bir kısmı pratik olarak herhangi bir şey yapmaktan çok diğer insanlarla konuşmakla geçiyor. Bu sohbet bazen iş hakkında, bazen de McGrain son single'ı hakkında oluyor. Şirketler bir zamanlar sosyal faaliyetler, yani personelin birbiriyle kaynaşıp birlikte eğlendiği etkinlikler düzenlerlerdi. Şimdi çalışmanın kendisi bir sosyal etkinlik haline aldı. İş yerindeki yeni tesisler, kafeler, barlar ve spor alanları emeğin sosyalleşmesini yansıtmaktadır. Eskiden iş yeri çalışma yaptığımız yerdi. Şimdi ise arkadaş edindiğimiz, hatta daha derin bağlar kurduğumuz yerdir. Çalışma gittikçe daha çok tutkuların ateşlendiği bir yer haline geliyor. Gerçek aşkın bulunduğu bir yer haline geliyor. Çalışma daha dostane, daha eğlenceli ve daha neşeli bir şey haline geldi. Bu da onun yaşamımızın merkezindeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Michael Wilmot, çalışmanın daha büyük bir önem kazanmasının nedenlerinden biri de birçok işin kişisel etkileşime daha fazla imkan tanıyor olmasıdır, diyor. Zihin uyuşturucu işlerde çalışanların sayısı azalmıştır. Çağrı merkezlerinde çalışanlara ilişkin endişe yaratan pek çok nokta var. Ama hiç değilse insanlarla konuşuyorlar, hiç değilse bir miktar temas var. İnsan doğuştan sosyal hayvandır ve çalışmamız bu özelliğimizi gittikçe daha çok yansıtıyor. Tarihçi Eric Hobsbawm, insanların hep bu tür fırsatları kollaya geldiklerini söylüyor. Kırsal bölgelerde insanların pazarı sadece bir şeyler satın almak için değil, aynı zamanda başka insanlarla karşılaşmak için ve haber alıp dedikodu yapmak için gittiklerini biliyoruz. İnsanlar tek başına olmayı istemezler, başkalarıyla birlikte çalışmayı tercih ederler. Günümüzde iş yeri bizim günlük topluluğumuzdur. Tele çalışmanın hiçbir zaman uzmanların öngördüğü boyutlara varmamış olmasının bir nedeni de insanların iş yeri topluluğuna ve orada kurulan kişisel ilişkilere büyük önem vermeleridir. Diğer topluluk biçimlerinin, özellikle de aile ve din temelli topluluk biçimlerinin önemlerini kaybetmesiyle birlikte iş yerinin önemi daha da artmaktadır. Kısa bir süre önce Ohio Dayton'da bir yayın evindeki işini bırakarak kendi işini kuran Alan Halpern, "Bana göre çalışma dışında kendimizi geçmişe kıyasla daha tecrit olmuş halde hissediyoruz," diyor. "Eğer işte kendime herhangi bir şeye ait hissetmeseydim, başka yerlerde kendime herhangi bir şeye ait hissetmem çok zor olurdu." Daha toplulukçu, daha insani bir çalışma yaşamına geçmekte olmamızın bir takım nedenleri var. Birincisi, değer yaratma ekonomisinde köklü bir değişiklik olmuştur ve kişisel etkileşim daha çok teşvik bulmaya, hatta zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Çalışmada imalattan uzaklaşma ve hizmetlere ve gittikçe daha çok insan teması gerektiren hizmetlere doğru bir kayış vardır. Aynı zamanda insanların kendi kişiliklerini ve değerlerini yansıtan işleri tercih etme eğilimleri aynı kafa yapısına sahip insanların aynı iş yerinde toplaşmasına neden oluyor ve bu da arkadaşlıkların yeşerme şansını artırıyor. Üstelik işveren tarafından da daha arkadaşça, daha gevşek bir atmosferin üretkenliği arttırdığı bilinci gelişmektedir. Ama öyle bir değişiklik, emeğin niteliğini kökten değiştiren öyle bir işçi devrimi vardır ki bütün öteki değişiklikleri gölgede bırakmıştır. Kadınların çalışma yaşamına girmesi, kadınların iş yerindeki varlığı tek başına geçmişin testosteron dolu büro ve fabrikalarına kıyasla daha doğal ve daha sosyal bir ortamın yaratılmasını sağlamıştır. Kadınlar iş yerlerinde en iddialı ve en radikal değişim yönetimi teoricilerinin rüyalarında bile göremeyecekleri kadar köklü ve kapsamlı değişiklikler yaratıyorlar. Kadınlar hepimiz adına çalışma yaşamını iyileştiriyorlar. Çalışmada kadınlar. Çalışma yaşamındaki geleneksel toplumsal cinsiyet ayrımından yakınan Rick Trailed, "Etrafta kadınlar olsun istiyorum. Tanıdığım bütün kadınlar da erkeklerin varlığı konusunda aynı şeyi düşünüyorlar," diyor. Günün en büyük zevk ve en hoş bölümünde her iş günü karşı cinsten ayrı tutulmak yalnız doğaya aykırı değil, gereksizdir de. Çok şükür ki eski toplumsal cinsiyet ayrımcılığının duvarları yıkılmakta. Kısa bir süre sonra kadınlar iş yerinde çoğunluk haline gelecekler. Geriye yine de bir miktar mesleki ayrım kalmakla birlikte kadınlar üst yönetim kademelerine ve daha önceleri sadece erkeklere mahsus olan gelmiş mesleklere de girmekteler. Hukuk ve tıp eğitimi alan kadınların sayısı artık erkeklerden daha fazla. Modern iş yeri erkeklerle kadınların birbirleriyle eşit olarak buluştukları, çalışmanın finansal ve kişisel ödüllerini eşit paylaştıkları bir yerdir. Erkeklerin çalışıp kadınların evde oturduğu zamanlarda karışık cinsiyet sosyalleşmesi çalışma dışı ortamlarda gerçekleşmek zorundaydı. Büro artık cinsiyetini yitirdiğinden yeni topluluk olarak kendi konumunu pekiştirmektedir. Kadınların çalışması elbette bunun çocuklar üzerindeki veya erkeklerin yaptığı işler üzerindeki etkilerini ve süper kadın ve her şeye kadir kadına ilişkin dehşet öykülerinin art arda ortaya çıkmasına neden olmuştur. Basma kalıp cinsiyet önyargıları değişikliğe uğramış olsa bile sürmektedir. Barbara Serenstein'ın dediği gibi kısa bir süre öncesine kadar bizlerden taş bebek, domates, civciv, bebek, koca memeli diye söz edilirdi. Artık sert kurabiyeliğe, tilkiliğe, kaltaklığa ve cadılığa terfi etmiş bulunuyoruz. Bunun bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Ücretli çalışma besbelli ki kadınlar için artık daha büyük bir önem taşıyor. Çünkü kadınlar çalışma yaşamına geçmişte iş olmadığı kadar çok girmişlerdir. Öte yandan bu cinsiyet sarsıntısı çalışmayı hepimiz için hem erkekler hem de kadınlar için daha göze batar hale getirmiştir. Çalışma toplumsal cinsiyete göre getolaştırıldığından nüfusun kadın olan diğer yarısı erkek sohbetlerinden yani iş hakkındaki konuşmalardan dışlanıyordu. İşsizlik oranları erkeklerin yarısı kadar olan kadınlar da artık çalışmadan erkekler kadar çok söz edip onunla onlar kadar çok ilgileniyorlar. Günün nasıl geçti sevgilim sorusu artık her iki cinsin de birbirine sorduğu bir sorudur. Çalışma artık erkeklerle kadınları birbirinden ayıran bir şey olmaktan çıkmıştır. Onları birleştirmektedir. Ama bundan erkeklerle kadınların çalışma karşısında aynı tutumu benimsediği anlamı çıkmaz. Tam tersine. Kadınlar yaptıkları işe çok daha fazla önem vermekte ve çalışmadan erkeklere kıyasla çok daha kazançlı çıkmaktadırlar. Eğer dikkatinizden kaçtıysa tekrar edeyim. Yaygın kadın düşmanı söylencenin tersine ücretli çalışma kadınlar için erkekler için olduğundan çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Ücretli çalışma kadınlar için erkekler için olduğundan daha doyurucudur. Mintel'in kısa süre önce yaptığı bir araştırmanın bulgularına göre işlerinden hoşnut olduğunu söyleyen tam zamanlı kadın işçilerin oranı erkeklerden daha yüksektir ve anneler işlerinden özellikle hoşnuttur. Çalışan küçük çocuk sahibi anneler evde kalmayı tercih eden annelere kıyasla evde kendilerine daha fazla değer verildiğini düşünüyorlar. Judith Doyle'un araştırma bulgularına göre işte kendilerine evde olduğundan daha fazla değer verildiğini düşünen kadın oranı erkeklerin iki katıdır. Üstelik kadınlar çalışma yaşamını sosyal yönünden çok daha fazla şey elde etmektedir. İşteki sosyalizasyondan, büro yaşamının hoşluklarından ve iş sonrasında iş yeri arkadaşlarıyla birlikte bir şeyler içmekten hoşlandıklarını söyleyen kadınların oranı erkeklerden iki kat daha fazladır. Mintel'in Amanda Wife, kadınların çalışma yaşamından daha kazançlı çıktıkları anlaşılıyor diyor. En hoşlandıkları şey de yeni bir arkadaş çevresi edinmektir. Sunday Telegraph, 12 Kasım 2000. Aynı araştırma erkek ve kadınların çalışma nedenleri arasında çarpıcı farklılıklar olduğunu da gösteriyor. Kadın deneklerin 1/3'ü çalışmalarının nedeni olarak diğer insanlarla birlikte olmaktan hoşlanmayı göstermişler ve yine 1/3'ü kariyerlerini geliştirmekten hoşlandıklarını söylemişlerdir. Çalışmalarına neden olarak bu iki unsuru gösteren erkeklerin oranı bunun yarısıdır. Erkeklerin üzerinde durdukları nokta temel ihtiyaçları karşılama ile emekliliğe hazırlanmadır. Erkeklerle kadınların çalışma yaklaşımları arasındaki bu fark ekmek parası kazanma dünyasının yani erkeklerin çalışmayı bir amaca, aileye kendi katkıları olan ücrete ulaşmanın aracı olarak gördükleri bir dönemin kalıntısı olabilir. Kadınlar böyle bir mirasın yükü altında çalışmadıklarından çalışma konusunda daha özgür konuşabilmekte ve daha olumlu bir yaklaşımda bulunabilmektedir. Çalışma onlar için tercih ettikleri sosyal ve doyurucu bir şeydir. Keza kadınlar daha esnek çalışma kalıpları, daha kişiler arası çalışma tarzları ve yaptıkları işin daha anlamlı olmasını talep ediyorlar. Elizabeth Pearl McKenna, kadınların en dönüştürücü ve en devrimci grup olduğunu çünkü kadınlar olarak çalışmayı yeniden tanımlamak zorunda olduklarını söylüyor. Kendi şirketini yürüten Fransız tasarımcı Martin Baden de şöyle diyor. Hepsinden önemlisi, çok yakın olduğum kadınlarla birlikte çalışarak çalışmayı kadınsı bir faaliyet haline getirdim. Çalışma ile yaşam arasındaki ayrımı ortadan kaldırdım. Ama kadın devrimi çalışmayı sadece kadınlar için değil, erkekler için de daha iyi bir hale getiriyor. Çalışmayı yaşamımızın bir eklentisi olmaktan çıkartıp onun bir parçası haline getiren hareketin başlatıcısı bu devrim olmuştur. Senin için orada olacağım. Bu kentte iş hafta sonları giydikleri elbiselerle giden, kısa bir süre sonra evde bedavaya yapacakları şeyleri orada yapan, arkadaşlık kurmaktan gerçekten hoşlandıkları için profesyonel muadilleriyle büro dışında da bir araya gelen ve kendilerini en rahat hissettikleri yer orası olduğu için iş yerinde oyalanan genç insanlar var. Jonathan Byrd'in gündelik iş adlı modern çalışma konusundaki öyküyle inceleme arası yapıtının baş kahramanı Mark, insanı kıskandırırcasına işte böyle konuşuyordu. Aramızdan epey sayıda insanın arkadaşlıklarını işte geliştirdiği doğrudur. Ama yerde çalışan insanların aynı zamanda yol arkadaşı olmaları elbette her zaman olan bir şeydi. Ama arkadaşlıkla iş arasındaki bağ zamanla daha da güçlenmiştir. Danışmanlık firması Sanders & Sidney'in yaptığı Arkadaşlık İşe Yarıyor başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre her 10 erkekten 7'si ve her 10 kadından 9'u iş yerindeki insanlarla kalıcı dostluklar kurmaktadır. Judith Doyle'un daha da çarpıcı bir bulgusuna göre her 3 kişiden biri dostlarının çoğuyla iş sayesinde tanışmıştır. İşte kadınların çalışmayı bu kadar sosyal bulmasının bir nedeni daha. Sanders & Sidney'in Sally David, dostane bir ortam yaratılmasını teşvik eden firmaların bunun meyvelerini topladığını söylüyor. Şirketlerden iş yeri topluluklarını güçlendirmelerini ve dostlukları teşvik etmelerini istiyoruz. Bunlar daha iyi bir atmosfer, daha iyi bir ekip çalışması yaratılmasına ve elemanları elde tutmaya yarıyor. Guardian 12 Ekim 2000. İşte kurulan arkadaşlıkların sayısının artmasının nedeni hem büronun kadınlaşması, çalışmanın sosyalleşmesinde kadınların başı çekiyor olması hem de çalışma arkadaşlarıyla etkileşim kurmaya ayrılan zaman miktarındaki artıştır. Ne ki arkadaşlık konusunda işe bel bağlamasını bir miktar üzücü sayan veya işte kurulan arkadaşlıkları başka yerlerde kurulan sahici arkadaşlıklara kıyasla yapay bulan köklü bir yaklaşım hala hüküm sürmektedir. Çalışmaya ve arkadaşlığa yönelik bu bakış açısı tamamıyla temelsiz ve hepten gericidir. Yakınınızda oturan veya aynı okula gittiğiniz birisiyle arkadaşlık kurmak, ilgi duyduğu alanlar, uyanık geçirdiği zamanın çoğunu sizinle aynı yerde harcamayı, orada ek faaliyetlerde bulunmayı tercih edecek kadar sizinkiyle çakışan birisiyle arkadaşlık kurmaktan niçin daha üstün sayılsın? Aristoteles gerçek dostlukların bir topluluk getirdiğini söylemişti. Günümüzde böyle bir topluluğu işte bulmak mümkündür. Tıpkı Sennett ve diğerlerinin güveninin azaldığını varsaymaları gibi bazıları da istihdamın kısa vadeli niteliğinin gerçek dostluğu olumsuz yönde etkilediğini savunuyorlar. Saygın bir sosyolog olan Ray Paul bu gerici tuzağa düşenlerden. Şöyle yazıyor. İstihdam esnekleşmekte ve güvensiz olarak algılanmakta. İşveren ile işçi arasındaki psikolojik sözleşmenin yani sadakate karşılık güvencenin önemini azalması daha düşük güvenlikli bir ortam yaratılmasına neden olmaktadır. İşçilerden kendilerini sakınmaları ve her an bir başka işe geçmeye hazırlıklı olmaları istendiğinden güven duymaya ve işteki insanlarla arkadaşlık kurmaya daha az yatkın olmaktadırlar. Oysa görüldüğü kadarıyla bunun tam tersi de olmaktadır. İş yeri dostluklarından kaçınmak ne kelime? Tersine böylesi dostluklara kucak açmaktayız. Paul, iş gücü pazarındaki değişikliğin niteliğini ve özellikle de artan hareketliliğin ya da kısa vadeciliğin altında yatan nedenleri yanlış anlıyor. İnsanların bir işi bırakıp bir başkasına geçmesinin esas nedeni eski işlerinden hoşnut olmamalarıdır. İnsanlar kendi yeteneklerinden daha iyi yararlanan ve daha çok anlamlı çalışma fırsatları yaratan bir işte çalışmak istiyorlar. Arzuladıkları işleri bulanlar da orada birlikte çalıştıkları insanlarla arkadaşlıklar kurmaya daha yatkın oluyorlar. Çünkü yaşamlarındaki diğer insanların çoğuna kıyasla onlarla paylaştıkları şeyler genellikle daha fazla oluyor. Marsh Haney dostluklarından bazılarını çalıştığı iş sayesinde edinmiş. Demokrat Parti yandaşı ve bir sosyal girişimci olarak iş yerinde aynı değerleri paylaşıyor olmanın etkisinin önemli olduğunu söylüyor. Bizi birbirimize bağlayan inandığımız şeylerdir. Bu benim işim ama aynı zamanda hayatımı da öyle yaşıyorum. Bu bir tür insanların birbirlerini empatik olarak tanımasıdır. Los Angeles'ta siyah topluluklara sağlık hizmeti veren bir projede bir grup insanla birlikte çalışıyorum. Birlikte bara gidiyoruz, konuşuyoruz ve samimi ilişkiler kuruyoruz. Bu yaptığımız işin dışında bir şey değil. Bizi duygusal olarak birbirimize bağlayan şey işin kendisi. Projenin son günü akşam saat 7'de birbirimizle son kez vedalaşırken ekip şefi ayağa kalkıp şöyle dedi. Aile çok kullanılmış bir terimdir ama eğer insanlar bu kadar uzun süre birlikte olup birlikte çalışıyor ve birbirlerine destek oluyorsa bu artık bir aile demektir. Ve işte biz oyuz. Pal'ın hoşlandığı ve özlemini çektiği sadakat güvence anlaşmasına bağlanarak yaptığımız ilk iş ve veya kariyer tercihimize saplanıp kalacak olsak, o zaman birlikte çalıştığımız insanlar sadece yolları bir şekilde kesişmiş kimselerden oluşurdu. Bu tür insanları Marsha'nın çalıştığı eski bölümde olduğu gibi sahici bir anlayış sonucu aynı işte buluşmuş insanlara kıyasla daha zengin bir arkadaş kaynağı haline getiren şey nedir? Modern çalışma, esnek, akıcı ve tercih edilen bir şey olarak aslında gerçek dostluğa geçmişin kariyer raylarından çok daha elverişlidir. İş arkadaşlıkları bir hayıflanma değil, bir kutlama vesilesidir. Kısa vadeliliğin dostlukla çeliştiği savı neresinden bakılırsa bakılsın temelden yanlıştır. Bu savın ardında yatan düşünce aynı işte çalışan insanlar arasındaki ilişkinin bu insanlardan herhangi birinin belli bir noktadan sonra başka bir işe geçme olasılığı yüzünden gerçekten de kısa ömürlü olması, arkadaşlığın zorunlu olarak sona erecek olması, o yüzden de o ilişkiye yatırım yapmayı teşvik edici fazla bir şeyin olmamasıdır. İnsanlar buna rağmen ortak deneyimin bir gün sona ereceğini kesinlikle bildikleri halde okulda veya üniversitede arkadaşlıklar kurarlar. Şu halde bu durumun arkadaşlığın önünde bir engel yaratmadığı görülüyor. Arkadaşlar arkadaş olmalarını sağlayan koşullar okul, yüksekokul, mekan, dernek üyeliği değiştiği halde birbirleriyle temaslarını sürdürürler. İşin de bundan farklı bir tarafı yoktur. Sırf bir başka işe geçtiniz diye arkadaşlarınızla temasınızı yitirecek değilsiniz. İnsanlar tıpkı yaşamanın diğer alanlarından edindikleri arkadaşlıklar gibi çalışmada edindikleri arkadaşlıkları da sürdürürler. İş yeri arkadaşlığının yeni bir güç kazanması şebeke ekonomisine geçilmesiyle çakışmıştır. Şebeke ekonomisi kurumların insanlara ve fikirlere açık olduğu iş girişimleri için temel modelin partnerlikler olduğu ve tanıdığınız insanların kimler olduğunun neyi bildiğinizden daha büyük önem taşıdığı bir ekonomidir. John Nell başarılı işçilerin ateşli, aktif, hızlı ve yaygın yüksek kaliteli şebekelere nasıl katıldıklarını anlatmaktadır. Üstelik kişisel ilişkilerle profesyonel ilişkiler arasındaki ayrım çizgisi artık bulanıklaşmaktadır. Eğer insanlar iş temasları sırasında sıcak ilişkiler kuruyor ve arkadaşlarıyla iş yapıyorlarsa, iş telefonlarının yazıldığı adres defterleriyle ev telefonlarının yazıldığı adres defteri arasındaki ayrım ortadan kalkmış demektir. Diyelim aynı şirket hesabına çalıştığınız birisiyle arkadaş oldunuz ve derken ikinizden biri bir başka işe geçti. Arkadaşlığınız devam etti ve zaman zaman da birlikte iş yaptınız. Ardından birlikte yeni bir firma kurmaya karar verdiniz. Birbirinizle kurduğunuz ilişki arkadaşlık ilişkisi midir yoksa profesyonel bir temas mı? Her ikisi de. Sadece zamanına göre bazen birisi bazen ötekisi öne çıkmaktadır. Ramesh en iyi arkadaşının neredeyse her hafta sonu gördüğü eskiden aynı iş yerinde çalıştığı birisi olduğunu söylüyor. Üstelik kendisi açısından işçiyle arkadaş arasındaki ayrım çizgisi yok olmuş durumda. İngiliz vatandaşlığına geçme başvurusu yaptığımda tanık olarak beni 3 yıldan uzun bir süredir tanıyan 2 insan bulmak zorundaydım. Her ikisi de iş yerinden arkadaşlarım oldu. Kişisel yaşamla profesyonel yaşam, özel yaşamla kamusal yaşam arasındaki bu ayrım çizgisinin silinmesine hayıflananlar da var elbette. Bunlar dünyanın üzeri güzelce dost, iş arkadaşı, temas, ortak ve benzeri diye etiketlenmiş kutulara yerleştirilmesini tercih edenlerdir. Bunlar iş ile zevk almayı birbirine karıştırmamak gerektiğini söyleyen aynı mutsuz kişilerdir. Niye karıştırmayacakmışız? Kendimizi bir yanda iş ve soğuk profesyonelizm, öte yanda yaşam ve gerçek ilişkiler olmak üzere bu ikisi arasında böldüğümüz bir yaşam aslında yaşam falan değildir. Arkadaşlarla birlikte çalışma bir çelişki veya tehlikeli bir karışıklık olmanın tümüyle dışında yaşamın bize bahşedebileceği en büyük zevklerden biridir.